Hakimler 17. bölümdeki temel konu dinsel sapıklıktır. İsrail'de dinsel kargaşaya bu bölümde rastlamaktayız. 17 ila 21. bölümlerde bu kitabın başında sözü edilen tarihsel olayların gerisindeki felsefeye değineceğiz. Bunu İsrail tarihinde sürekli olarak görmüştük. Önce neydi? İsrail bereketle başlıyordu, Tanrı'ya tapınıp hizmet ediyorlardı. Sonra Tanrı'dan ayrılıp kötü olanı yapıyorlardı. Yani günaha düşüyorlardı. Daha sonra zulüm ve baskı altındayken Tanrı'yı hatırlayıp tövbe ediyorlar ve Tanrı da onları kurtarıyordu. Evet, hep böyle oluyordu. Bu kez de Tanrı İsrailoğullarını kurtarmak için hakimler çıkartmıştı. İsrail tam bir ulus olup Rab'be yeniden düzgün bir şekilde tapınmaya başlamışken yeniden yan çizip günaha düştü ve Tanrı'dan uzaklaştı. Toplum olarak İsrailoğulları 7 ayrı düşüş yaşamışlardır. Bu düşüş zamanlarına dinsel açıdan sapıklığa düştüler de diyebiliriz. Bu belirleme bize İsrail tarihinin felsefesinde yansıtmaktadır. Dünya üzerindeki her ulus bu aynı yolu izler. Birinci olarak dinsel sapıklık ya da düşüş yaşanır. İkinci olarak ahlaksal çöküş, etik değerlerden uzaklaşma ve üçüncü olarak bunu izleyen siyasi anarşi yani kargaşa. Düşme ya da uzaklaşma ilk olarak tapınakta, sonra evde ve en son olarak da devlet içerisinde yaşanır. Bir ulusun çöküşü her zaman böyle olmuştur. Bu dönemde yaşanan ruhsal düşüş, İsrail'in Dan oymağının sınırlarını genişletme arzusundan kaynaklanmıştı. Bu arzuları onları başka bir düşüşe daha sürükleyecekti. Tüm olanların başlangıcı olarak Mika'nın evi ve onu şımartan annesi gösterilebilir. Mika tarafından putların gözlenmesi için tutulan Levili kahin Dan oymağına bencil bir öneride bulunur. Bu parayla tutulan bir vaizin kulağa hoş gelen tatlı sözlerinden başka bir şey değildir aslında. Ama gelin görün ki İsrail'in başına ne dertler açtı. Efraim'de yaşanan ruhsal düşüşe birlikte bakalım. Hakimler 17. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Efraim'in dağlık bölgesinde Mika adında bir adam vardı. Mika annesine senden çalınan lanetlendiğini duyduğum 1100 parça gümüş var ya, işte o gümüşler bende, onları ben çaldım dedi. Annesi Rab seni kutsasın oğlum dedi. Mika yani şımartılmış bu adam güzel bir örnektir. Ana kuzusudur. Anasının uzun zamandır para biriktirdiğini biliyordu ve bu paraları çalmaya karar verdi. Annesi parayı kimin çaldığından habersiz hırsıza lanetler okudu. Bunun üzerine oğlu hırsızın kendisi olduğunu itiraf etti. Ama annesi oğlunu uyarıp eğiteceğine, ona doğru olmayı öğütleyeceğine, bu davranışlarından dolayı onu kutlamayı tercih etti. Ona ne dedi biliyor musunuz? Oğlum Rab tarafından kutsansın. Hakimler 17. bölüm 3. ayette ise Mika 1100 parça gümüşü annesine geri verdi. Annesi oğlumun bir oyma put bir de dökme put yaptırabilmesi için gümüşün tamamını Rab'be adıyorum dedi. Gümüşü sana geri veriyorum. Mika parayı annesine geri verince annesi bu parayla Rab'be sunulmak üzere oyma bir put ve dökme bir put yaptırmak istediğini söyledi. Görüyorsunuz ya bunlar Rab'den çok uzaklaşmışlar ve putperest olmuşlardı. Bugün de tutarsızlık içinde yaşayan bir sürü Mesih inanlısı vardır. Bu kadın parasını Rab'be adamıştı ama bunu put yaparak değerlendirmek istiyordu. Birçok grupta Rab için deyip inanlardan para toplamakta ama bu paranın çoğunu Rab'bin işinden çok kendileri için kullanmaktadır. Bu paranın Rab'be adanmış olduğunu söylüyorlar ama uygulamada bunun böyle olmadığı açıkça görülmektedir. Hakimler 17. bölüm 5 ve 6. ayetlerde şöyle yazar. Mika'nın bir tapınma yeri vardı. Özel aile putları ve bir efot yaptırmış oğullarından birini de kahinliğe atamıştı. O dönemde İsrail'de kral yoktu, herkes dilediğini yapıyordu. Mika'nın putlarla dolu bir evi vardı. Bu putlar için gereken parayı ve gümüşü annesi, gereken binayı yani tapınak olarak kullanılacak binayı ise Mika tedarik etmişti. Tapınak evine bir efotla teravim yapmıştı. Oğullarının birini de bu tapınağa kâhin olarak görevlendirmişti. Ve o günlerde herkes kendi gözünde doğru olanı yapıyordu. Yani bir düzen, bir yönetim yoktu, başsızdılar. Hakimler 17. bölüm 7 ila 10. ayetler arasında ise Yahuda'nın Beytlehem kentinde Yahudalı bir ailenin yanında geçici olarak yaşayan genç bir Levili vardı. Adam yerleşecek başka bir yer bulmak üzere Yahuda'nın Beytlehem kentinden ayrıldı. Efraim'in dağlık bölgesinden geçerken Mika'nın evine geldi. Mika, nereden geliyorsun diye sorunca adam, Yahuda'nın Beytlehem kentinden geliyorum. Levili'yim, yerleşecek yer arıyorum dedi. Mika, benimle kal dedi. Bana danışmanlık ve kahinlik yap. Seni doyurur, yılda bir takım giysi, 10 parça da gümüş veririm. Levili kabul etti, diye yazar. Oğlunu kahin yaptığı için Mika biraz da olsa rahatsızlık duyuyor olmalıydı. Bu nedenle bu gezgin Levili vaiz, oraya gelince Mika onu işe aldı. Yahuda bölgesindeki Beytlehem kasabasından gelen bu Levili kahin, Mika'nın özel kahini olmuştu. Parayla tutulmuş küçük bir kilise vaizi gibi bu adam bir haberci olmuştu sanki. Böyle bir kimsenin vaiz olduğu bir topluluğa Rab merhamet etsin. Çünkü bu Levili'nin bulunduğu evde çok sayıda put bulunmaktaydı. Hakimler 17. bölüm 11 ila 13. ayetler arasında Mika ile kalmaya razı oldu. Mika da ona oğlu gibi davrandı. Genç Levili'yi kahinliğe atayarak evine aldı. Mika, şimdi biliyorum ki Rab bana iyi davranacak dedi. Çünkü bir Levili kahinim var. Bu bölüm İsrail ulusunun içine düştüğü ruhsal bataklığı belirgin bir şekilde gözler önüne sermektedir. Burada Levili bir kahin olduğu için artık başka bir şeye ihtiyacı olmadığını düşünen bir adam görüyoruz. Böyle bir düşünce ne kadar da acıklıdır. Üstelik Mika tüm bunlara rağmen Rab Tanrı'nın kendisini bereketlemesini bekliyordu. Bugün de birçok kişi böyle değil mi? Kendilerinin inandı olduklarını söyledikleri halde günah içinde başka ilahların zevklerin peşinde yaşayıp da halen Rab Tanrı'nın bereketlerini bekleyenlerin sayısı çoktur. Dan'da yaşanan ruhsal düşüşe bakalım. Danlılar o dönemde güçlü Filistliler tarafından işgal altında bulunan belirli topraklara yerleşmişlerdi. Sonra üzerinde yaşadıkları toprakların az olduğunu, daha fazla toprağa ihtiyaç duyduklarını hissettiler. O günlerde İsrail'de bir kral yani yönetici yoktu. Tam bir kargaşalık yaşanmaktaydı. Başlarında ne bir yönetici ne de bir lider vardı. Tüm ülke tam bir kaos içerisindeydi. Hakimler 18. bölüm 1. ayet, o dönemde İsrail'de kral yoktu ve Dan oymağından olanlar yerleşecek yer arıyorlardı. Çünkü İsrail oymakları arasında kendilerine düşen payı henüz almamışlardı diye yazar. Yeşil kitabından anımsayacaksınız. İsrail oymaklarından hiçbirisi kendilerine tahsis edilen toprakların tamamına sahip olmamıştı. Bu kuzeyde yerleşen Dan oymağı için de geçerliydi. Ama Danlılar gerçek bir sorun yaşıyordu. Genişlemeyi kafalarına takmışlardı. Hakimler 18. bölüm 2. ayette ise böylece kendi boylarından Sora ve Eştaol kentlerinden 5 cesur savaşçıyı toprakları araştırıp bilgi toplamak üzere yola çıkardılar. Onlara gidin toprakları araştırın dediler. Adamlar Efraim'in dağlık bölgesinde bulunan Mika'nın evine gelip geceyi orada geçirdiler. Bu insanlar Dan oymağının sahip olduğu toprakları hangi yönlere doğru genişleteceğini araştırmaya çıkmışlardı. Araştırmaları sırasında Mika'nın evine de uğramışlardı. Hakimler 18. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Mika'nın evinin yanındayken genç Levili'nin sesini tanıdılar. Eve yaklaşarak ona, seni buraya kim getirdi, burada ne yapıyorsun, burada ne işin var diye sordular. Levili Mika'nın kendisi için yaptıklarını anlattı. Bana verdiği ücrete karşılık ona kahinlik ediyorum dedi diye yazıyor. Bu adam paralı bir vaizden başkası değildi. Gerçek bir vaiz hiç kimseyi kayırmadan Rabbin sözünü her durumda duyurabilen bir vaizdir. Bunun dışında diğer amaçlarla vaizlik ve papazlık yapan kişilerin altındaki topluluklara Rab merhamet etsin diyelim. Bu Levili vaiz ödünde bulundu. Bu ödün bozukluk, kargaşa ve düzensizlik yaşanan bir dönemdeydi. Yani ruhsal düşüş içindeydiler. Bizler de bugün ruhsal bir düşüş içerisindeyiz. Özellikle Batı dünyasında kilise birçok alanda ödün vermiştir. Sorunumuz kilisenin gerçek yetki kaynağına, kutsal kitaba ve Tanrı sözünde açıklanan Rab İsa Mesih'e dönmemesidir. Hakimler 18. bölüm 5 ve 6. ayetlerde adamlar lütfen Tanrı'ya danış, bu yolculuğumuz başarılı olacak mı bilelim dediler. Kahin esenlikle gidin, Tanrı yolculuğunuzu onaylıyor diye yanıtladı. Bu insanların duymak istedikleri güzel sözleri söyleyen paralı bir vaizin sözleridir. Bu 5 kişi Levili'nin sözlerinden etkilenerek büyük bir heyecan içerisinde yola koyuldular. Hakimler 18. bölüm 9 ila 11. ayetler arasında ise adamlar haydi onlara saldıralım dediler. Ülkeyi gördük, toprağı çok güzel. Ne duruyorsunuz? Gecikmeden gidip ülkeyi sahiplenin. Oraya vardığınızda halkın her şeyden habersiz olduğunu göreceksiniz. Tanrı'nın elinize teslim ettiği bu ülke çok geniş, öyle bir yer ki hiçbir eksiği yok. Bunun üzerine Dan oymağından 600 kişi silahlarını kuşanıp Sora ve Eşteol'dan yola çıktı diye yazmaktadır. Casuslar iyi haberlerle geri döndüler ve Danların Laish'i zapt etmesinin iyi olacağını söylediler. Sonuçta 600 kişilik silahlı küçük bir ordu oluşturuldu ve bunlar yanlarına ailelerini ve eşyalarını da aldılar. Laish yolundayken Mika'nın evinde durdular ve onun tüm putlarına ve kahinine el koyup götürdüler. Daha sonra Danlılar Laish'i ele geçirdiler. Yakıp yıktılar. Sonra yeniden kurup orada yaşamaya başladılar. Kentin adını da Dan olarak değiştirdiler. Hakimler 18. bölüm 30 ve 31. ayetlerde oyma putu oraya diktiler. Musa oğlu Gerşom oğlu Yonatan ile oğulları sürgüne kadar onlara kahinlik ettiler. Tanrı'nın tapınağı Şilo'da olduğu sürece Mika'nın yaptırdığı puta taptılar diye yazıyor. Burada gerçek bir ruhsal sapkınlık görmekteyiz. Burada adı geçen Yonatan kimdi? Musa peygamberin torunu olduğunu anlıyoruz. Bu insanlar Rab'den epey uzaklaşmışlardı. Anımsayacaksınız, Musa Rabbin adında konuşurken şöyle demişti. Mısır'dan çıkış 20. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. Benden başka Tanrın olmayacak. Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Ve burada Musa'nın torunlarından biri, kahin olan bir torununu görüyoruz. Hem de ne kahin? Elinde putlar olan bir kahin. Ne kadar acıklı bir durum, öyle değil mi? Değerli dostum, ruhsal çöküş korkunç bir şeydir. Ve bir ulusun sorunu ilk olarak ruhsal çöküşle başlar. İsrail ulusunun başına gelenler böyle olmuştu. Ve burada Musa'nın torununun Mika'nın oyma putuna kahinlik ettiğini görmekteyiz. Hakimler 19. bölümdeki temel konu ahlaki çöküş ve bunun evimize yansımasıdır. Bir önceki bölümde gördüğümüz gibi bir ulusun çöküşünün birinci nedeni ruhsal çöküş ya da dinsel sapıklıktır. Bundan sonraki aşama ahlaki çöküştür. Bunun böyle olduğunu Hakimler kitabının sonlarında göreceğimiz gelişmelerden açıkça anlamaktayız. Bu olaylar İsrail'in Benyamin oymağında ortaya çıkmaktadır. Bu oymak sonuçta iç savaşta sonuçlanan olayların gelişmesinden sorumludur. Benyamin oymağına bağlı adamların Levili bir adamın cariyesine tecavüz edip öldürmesiyle olaylar başlamıştır. Bu arada diğer oymaklarda Benyamin oymağını dışlamaya çalışmaktadırlar. Bu dönem büyük bir ruhsal çöküntü ve ulusal karmaşayla son bulacaktır. Ve bu konuyla bağlantılı olarak Hakimler kitabı şu sözlerle sona erecektir. O günlerde İsrail'de kral yoktu ve herkes gözünde doğru olanı yapardı. Hakimler 21. bölüm 25. ayette bunu okumaktayız. Hakimler 19. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. İsrail'in kralsız olduğu o dönemde Efraim'in dağlık bölgesinin ücra yerinde yaşayan bir Levili vardı. Adam Yahuda'nın Beytlehem kentinden kendisine bir cariye almıştı. Ama kadın onu başka erkeklerle aldattı. Sonra adamı bırakıp Yahuda'ya babasının Beytlehem'deki evine döndü. Kadın 4 ay orada kaldıktan sonra kocası kalkıp onun yanına gitti. Bu iki ayet o günlerde İsrail oğullarının yaşam biçimlerine ilişkin ipucu olsa gerek. Aynı yaşam tarzının bir özetini İncil'de Romalılar 1, 2 ve 3. bölümlerde görmekteyiz. Bir Levilinin yani İsrail'de din adamı olan bir Levilinin kahin olan insanların çıkıp geldiği bir oymağa ait olan bir insanın böyle bir kadınla evlenmiş olabileceğine inanabiliyor musunuz? Evet, adam onunla evlendi ama kadın gidip yine fahişelik yaptı ve sonra babasının evine geri döndü. Sonra Levil de kadının ardınca gitti ve kadının babası onu sevinçle kabul etti. Orada birkaç gün kaldı. Daha sonra Levil ve cariyesi olan kadın oradan ayrıldılar ve kuzeye doğru gitmek için yola çıktılar. Benyamin oğullarına ait bir kasaba olan Gibeali'de bir gece konakladılar. Kendisi de Efraim dağından olan ve Gibeali'de yaşayan ihtiyar bir adam onlara konukseverlikte bulundu ve onları ağırladı. O gece onların konuk oldukları yere şehirden bazı adamlar geldiler ve tıpkı Sodom ve Gomorra'nın son günlerinde olduğu gibi Levil'den kendileriyle homoseksüel ilişkide bulunmasını istediler. Bunun kendisinin sonu olacağına inanan Levili onlara kendisinin yerine cariyesini verdi. Adamlar da bütün gece kadınla oynaştılar ve her biri kadına tecavüz ettikten sonra onu öldürdüler. Bugün de benzer tecavüz olaylarını her yerde görmekteyiz. Kadınların cinsel tacize maruz kalmaları, kız çocuklarının cinsel tacize uğramaları bizim de yabancı olmadığımız şeylerdir. Gazete ve haberlerde bu konuları sıkça duymaktayız. Bu olaydan sonra Levililerin ne yaptığı gerçekten çok düşündürücü. Adam öldürülen cariye kadını aldı ve elindeki bıçakla 12 parçaya ayırdı ve her parçayı olan bitenlerle ilgili haberlerle beraber İsrail'in her bir oymağına gönderdi. Bir bütün olarak İsrail ulusunun bu olaya karşı gösterdiği tepkiyi sonraki iki bölümde göreceğiz. Hakimler 20 ve 21. bölümlere geldiğimizde temel konunun siyasi anarşi ve devletteki kargaşa olduğunu görüyoruz. Ruhsal düşüş ve ahlaki çöküntüden sonra İsrail ulusunun ve dolayısıyla diğer tüm ulusların karşılaştığı son aşama siyasi terör ya da devlet içerisinde yaşanan anarşidir. Bunu Hakimler kitabının son iki bölümünde göreceğiz. İsrail'in oymakları bu kadının başına gelenleri öğrendikten sonra özellikle Benyamin oymağına karşı büyük bir öfkeyle doldular. Önce Benyamin oymağından bu durumu düzeltmesini, suçluları yargılamasını istediler. Ama Benyamin oymağı böyle yapacağına diğer 11 oymağa karşı savaş açmayı tercih etti. Bu gelişme üzerine İsrail'in diğer oymakları durum değerlendirmesinde bulunarak Benyamin oymağına karşı güç birliğinde bulunmaya karar verdiler. Hakimler 20. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Gilat başta olmak üzere Dan'dan Beerşeva'ya kadar bütün İsrail halkı yola çıkıp Mispa'da Rabbin önünde tek beden gibi toplandı. Tanrı halkı, İsrail'in bütün oymak önderleri bu toplantıda hazır bulundular. Eli kılıç tutan 400 bin yayaydılar. Öyle anlaşılıyor ki Benyamin oymağının çok güçlü ve düzenli bir ordusu vardı. Bunun böyle olduğunu bakın şu ayette açıkça anlıyoruz. Hakimler 20. bölüm 16. ayette solak olan 700 seçme adam da bunların arasındaydı. Hepsi de bir kılı sabanla vuracak kadar iyi nişancıydı diye yazıyor. Bir keresinde kutsal kitaptan sapmış bir konuşmacının Davut'un Golyat'ı alnının tam ortasından vurmuş olabileceğinin mümkün olduğuna ilişkin yaptığı bir konuşmayı dinlemiştim. Hem de tam 15 dakika. Ama şu ayete bir bakın. Bugün bizler güdümlü mermilerle nasıl hedefleri şaşırmadan vurabiliyorsak o günlerde de bu adamlar sapanlarıyla hedeflerini şaşırmıyorlardı. Eğer sabanların menziline girecek olurlarsa bu onlar için ölüm demekti. Evet, bu solak elli askerler bir kıla sabanla taş atarlar ve asla onu es geçmezlerdi. Bu kutsal kitaptan sapmış liberal konuşmacı Davut'un eline 5 taş almasını, birinci taşı boşa atması halinde diğerleriyle devam edeceği anlamında yorumladı. Hayır, yanılıyordu. Golyat'ın Filistin ordusunda 4 oğlu bulunuyordu. Taşların her biri onların her biri için toplanmıştı. Davut kendisinin nasıl usta bir nişancı olduğunu çok iyi biliyordu ve kendisinden %100 emindi. Ama sonuçta Benyaminliler ağır bir yenilgiye uğratıldılar. Neredeyse Benyamin oymağının tamamı yok edilmişti. Hakimler 20. bölüm 44 ila 46. ayetler arasında şöyle yazar. Benyamin oğullarından 18 bin kişi vuruldu. Hepsi de yiğit savaşçılardı. Sağ kalanlar dönüp kırlara, Rimmon kayalığına doğru kaçmaya başladı. İsrailler yol boyunca bunlardan 5 bin kişi daha öldürdü. Gidom'a kadar onları adım adım izleyerek 2 binini daha vurup yere serdiler. O gün Benyamin oğullarından öldürülenlerin toplam sayısı 25 bin kişiyi buldu. Hepsi de eli kılıç tutan yiğit savaşçılardı. Benyamin oymağındaki insanlar büyük ahlaksal bozukluklar nedeniyle yok edilmişlerdi. Bu kadar çok sayıda insanın öldürülmesi ne kadar acıklıdır değil mi? Oysa Benyamin, İsrail'in en değerli, en gözde oymağıydı. Anımsayacaksınız, Benyamin, Yakub'un en küçük hem de en çok sevdiği oğluydu. Yine Yahuda'nın kendisi uğrunda canını bile vermeye razı olduğu kişi Benyamin'di. Onun yeri Yahuda'dan sonraydı. Ne yazık ki ulusça büyük bir ahlaki düşüklük yaşıyordu ve oymak oymağa, sınıf sınıfa karşı ayaklanmıştı. Peki sonra ne oldu? Bu durum siyasi anarşiyle sonuçlandı. İlk olarak tapınakta gerçek Tanrı'dan uzaklaşma, putlara yönelme yaşanmıştı. Sonra evlerde ahlaksal bozukluklar yaşanmıştı. Ve sonuçta da siyasi bir deprem yaşanıyordu. İşte yıkılan bir ulusun geçtiği aşamalar bunlardır. Hakimler kitabının son bölümü İsrail'in kayıp oymağının ardından yakılan ağıtlarla ve insanların bu oymağın geleceğine yönelik aldığı önlemlerle ilgilidir. Benyamin oğullarının katledilmesi İsrail'i yeni bir sorunla yüz yüze getirmişti. Benyamin oymağının hemen hemen tüm fertleri öldürülmüştü. diğer oymaklarda kızlarını geride sağ kalan tek tük Benyaminliğe vermemeye yemin etmişlerdi. Peki bu durumda Benyamin oymağı varlığını nasıl sürdürecekti? Savaştan önce İsrailliler başka bir ant içmişlerdi. Mispa'ya gelmeyip savaşmayan herkesin öldürüleceğini söylemişlerdi. Sonra öğrendiler ki Yabeş Gilead halkından kimse savaşa gelmemişti. Bu nedenle 12 bin İsrail askerini Yabeş Gilead'a gönderdiler. Giden askerler Yabeş Gilead'da yaşayan kadını, erkeği 400 bakire kız hariç herkesi kılıçtan geçirerek öldürdüler ve 400 genç kızı Şiloh'taki kampa getirdiler. Bu 400 genç kız daha sonra 400 Benyaminlinin karısı oldu. Evlenecek kız bulamayan diğer Benyaminlilere de başka bir çözüm yolu önerildi. Böylece oymaklar arasındaki sorun yatıştırılmış oluyordu ve Benyamin oğulları da varlıklarını yeniden sürdürebileceklerdi. Sonuçta savaşta yıkılan şehirlerini yeniden yaptılar ve o şehirlerde yaşayıp çoğalmaya devam ettiler. Bu dönem tam bir ulusal bozukluk ve çöküntüyle son buldu. Kitabın son ayeti durumu çok güzel özetlemektedir. Hakimler 20. bölüm 25. ayette Benyamin oğulları da aynı gün Giva'dan onların üzerine yürüyerek 18 bin kişiyi daha yere serdiler. Ölenlerin hepsi eli kılıç tutan savaşçılardı diye yazıyor. Bugün 21. yüzyılda yaşayan devlet başkanları Hakimler kitabını okuyup çalışsalar eminim onlar için çok yararlı olur. Bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu asıl şey sevgi, dürüstlük ve bunların getirdiği barıştır. Bunların elde edilmesi ancak Tanrı sözüne dönmekle, kurtarıcı İsa Mesih'e inanmakla Tanrı sözündeki ilkeleri kendimize mal etmekle olanaklıdır. Tanrı sözü bize birbirinizi sevin diyor. İnsanların size ne yapmalarını istiyorsanız siz de insanlara öyle davranın diyor. Her durumda doğruluk ilkesinde kalınmalıdır. Evet, insanın ihtiyaç duyduğu bu ülkelere dönmek gerekiyor. Peki bizim sorunumuz nerede başladı? Bence bizim sorunumuz temelde ruhsal bir sorundur ve her şeyden önce inanlı topluluklarında başlamıştır. İnanlar topluluğu ruhsal bozukluk içine düşmüştür. Sonra sorunlarımız evlere taşındı. Uyuşturucu sorunu ve nesiller arasındaki kopukluk gibi sorunlar yaşanmaya başladı. Sorunlar siyasi çevrelerde de yayılmaya başladı ve bugün her tür siyasi anarşi içerisinde bulunuyoruz. Bugün insanlar şu parti değil de şu parti başa gelirse sorunlarımız çözülecektir diye umut ediyor. Bu dünyanın her yerinde böyle. Ama ne yazık ki çözüm bu değil. İnsanların beklentilerini hiçbir siyasi yapılanma karşılayamaz. Bizim ihtiyacımız bugün geriye, Rabbin sevgi ve doğruluk ilkelerine, ahlak değerlerine, ruhsal temellere dönmemizdir. Çünkü biz başta önce bunlardan ayrıldık. Oradan uzaklaştık. Sorunlarımız ilk olarak oradan ayrılınca ortaya çıkmaya başladı. Hakimler kitabında tarih felsefesini ve dönmekte olan tarih çarkını gördük. Açıkça söylemeliyim ki bu ilkeler değişmedi. Bizler bugün siyasi bir anarşi içerisinde yaşamaktayız. Bu dünyanın her yeri için geçerlidir. Eğer tövbe etmez ve geriye dönmezsek sonumuz hiç de hayırlı olmayacaktır. Tanrı hepimize merhamet etsin demekten başka çaremiz yok.